küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler. Küresel analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcımız Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Tolga Gökten iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar.
Bugün Gazze konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Sanırım o 40. gün olması lazım.
Yaklaştı.
Belki 39. gün, çok emin değilim. Bütün boyutlarıyla bugüne kadar ele almaya çalıştık, anlamaya çalıştık. Bundan sonra neler olabilir, onları konuştuk. Bugün itibariyle baktığımızda ateşkes çağrılarının İsrail tarafında çok fazla karşılık bulmadığını görüyoruz. Bu yönde zorlayıcı bir mekanizmanın da İsrail'e karşı oluşturulmadığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın diğer ülkelerinin de bu noktada bazı farklılıklar olmakla birlikte ateşkes konusunu gündeme getirmedikleri, İsrail'e baskı yapmadıklarını bu konuda söyleyebiliriz. Uluslararası örgütler nezdinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden böyle bir çağrı bekleniyor. Ancak bugüne kadar bu mümkün olmadı. Malum sebeplerden dolayı Amerika Birleşik Devletleri veto ediyor ve insani ara kavramını kullanıyorlar alaycı bir biçimde. Öte yandan bölgesel ölçekli diplomasinin hız kazandığını ancak o diplomatik mekanizmaların da zorlayıcı bir sonuç üretmekten uzak olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Arap Birliği toplantısı ve İslam İşbirliği Teşkilatı hafta sonu yapılan toplantılardan uzun açıklamalar çıktı ama somut adımlar noktasında herhangi bir süreç henüz başlatılmadı. Arap Birliği'nin özellikle Dışişleri Bakanları seviyesinde yapmış olduğu toplantıdan bir sonuç çıkma ihtimali söz konusuydu ki Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın açıklanacak sonuç bildirgesine itiraz ettikleri ve bu itirazın da başarılı olduğu gözüküyor. Ne vardı o Arap Birliği zirvesinde Dışişleri Bakanlarının tartıştığı? İsrail'e yönelik sert adımların atılmasını öneriyorlardı.
İşte
diplomatik, askeri ve ekonomik ilişkilerin kesilmesi, hava sahalarının Arap ülkelerinin İsrail'e kapatılması, ABD'nin Arap ülkelerinde bulunan üslerinden İsrail'e yönelik silah sevkiyatının engellenmesi, petrolün sevkiyatının durdurulması yönünde bir sert bir ifadenin yer aldığını ve bir komisyon, yani 5-6 ülkeden oluşan bir Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının büyük başkentlerde diplomasi yürütmesiydi. Ancak bu başarısız oldu. Ertesi gün biliyorsun İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı. Burada canlı izledik aşağı yukarı bütün liderlerin yapmış oldukları açıklamaları. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada bir konuşma yaptı. En muhtevası belki en somut olan açıklamalardan, konuşmalardan biriydi. Fakat 31 maddelik bildiride İsrail kınandı. Somut olarak özellikle şu anda devam eden bir uluslararası ceza mahkemesi süreci var. Ona atıf yapıldı ve bu soruşturmanın bir an önce tamamlanması talebinde bulunuldu. İsrail'in savaş suçu işlediğine yönelik somut veriler var. Biliyorsun şu anda mahkemeye birçok veri gönderiliyor. Savaş suçu niteliği taşıyacak veya diğer suçlar niteliğini taşıyacak hususlar aktarılıyor oraya. Ancak oradan da tabii ki çok somut, yani şu yapılmazsa şunlar devreye sokulacaktır şeklinde bir konsensüs oluşturulamadı. Aslında bunu tartışmak lazım. Yani İslam dünyası tabii çok geniş bir dünya. 57 tane üyesi var İslam İşbirliği Teşkilatı'nın. Ama her üyenin siyasal koşulları, jeopolitik dinamikleri ve İsrail'le göreceli olarak olan ilişkileri çok farklı. Buradan da bir somut durum ortaya çıkmadı. Askeri cephede ne var peki? İsrail kuzey sektörünü işgal etmiş gözüküyor. Bir kontrol sağlayamadı ama şehrin güneyiyle olan bağlantısını şimdilik kesmiş durumda. Burada insan var biliyorsun hala. Önemli sayıda insan var. Hastaneler var. Özellikle Şifa Hastanesi'nin etrafını abluk altına aldığını duyuyoruz İsrail'in. Yani buraya yaralı getirilemediği gibi buradan insanların ayrılmasına da izin vermiyor. İsrail ağır kayıplar veriyor sahada. Hamas'ın ciddi bir direnişi söz konusu. önemli miktarda tankını kaybetmiş gözüküyor. Ama ağır bombardımana devam ediyor. Yani en başında sahip olduğu teknik ve yöntemleri bugün de aynı şekilde devam ettiriyor. Okulları, hastaneleri, konvoyları. Önemli miktarda bir insan zorla kuzey sektöründen adeta 48'deki Nakba benzeri, yani insanların toplu halde evet, bulundukları felaket yerlerden sürülmesi, Filistin'in dışına sürülmesiydi. 48'de yaşanan büyük felaket. Benzer bir durum şu anda yaşanıyor. Batı'da bir diplomasi cephesinde bir hareketlilik var gibi gözüküyor. Ama henüz bu sonuç alıcı bir durum oluşturmamış. Bir şeyi daha altını çizerek sana vereceğim sözü. Hı hı. Çünkü toplu halde değerlendirme evet yapmanı isteyeceğim. O da Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e bu işgali genişletmemesi, kara operasyonunu genişletmemesi. Böyle bir durum olursa Hizbullah'ın özellikle Lübnan cephesinden yeni bir cephe açma ihtimalinin yüksek olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri'nin de savaşa dahil olmak istemediği yönünde İsrail'le konuştuğu ya da dünkü o İsrail temelli yazılan haberde Amerika'daki yüksek pozisyonda bulunan görevlilerin bu endişelerini dile getirdiklerini, en azından kaynak olarak aktardıkları haberde bunlar ifade ediliyordu. Dolayısıyla Biden yönetiminden ikircikli bir tavır olduğunu görüyoruz. Yani hem biz İsrail'e söylüyoruz ama aynı zamanda da ateşkes falan yok. Kimse ateşkes beklemesin. İnsani cephede tabii çok büyük bir yıkım var. Çok büyük bir katliam var. Ölenlerin %70'i çocuklardan, kadınlardan oluşuyor. Bu tabii çok çarpıcı bir rakam maalesef. Yani hastanelerde oksijene bağlı olan bebekler hayatlarını kaybediyor. 10 dakikada bir çocuk öldürülüyor İsrail'de. Nerede duracağını bilmiyoruz. Dolayısıyla gerçekten krizin hangi aşamasındayız? Acaba krizin sonuna doğru mu yaklaşıyoruz? Kriz henüz en zirve noktasına tırmanma anlamında ulaşmadı mı? Neresindeyiz? Biraz bugün bunları konuşalım ama İslam İşbirliği Teşkilatı hasreten önemli. Evet. Sen neler diyorsun, neler görüyorsun sahada, neler duyuyorsun, neler izliyorsun, evet, nelere dikkat edelim?
Tabii meselenin, sen de ifade ettiğin gibi, birçok vehçesi var. İstersen bu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 8. olağanüstü zirvesi, Arap Birliği ile birlikte ortak düzenli zirveden başlayalım. Sonra biraz sahayı konuşalım ve devam edelim. Tabii Suudi Arabistan dönem başkanıydı ve nihayetinde İsrail'in saldırıları ve işgalinin 36. gününde ancak toplanabilen bir İslam İşbirliği Teşkilatı'nın meseleye nasıl baktığı aslında anlamak çok da zor olmayacaktır. Burada özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve onların güdümünde hareket eden Bahreyn ve Fas gibi ülkeler olası somut adımları bloke ettiler. Yaptırımları engellediler ve İsrail'in de yaptırımdan başka hiçbir şekilde caydırılması zaten söz konusu.
Yani o zaman
değildi.
İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında öncesinde yani bu yaptırım meselesi gündeme getirildi.
Tabii tabii, yani taraflar arasında diplomatik açıdan görüşmeler başladı. Bunlar konuşulmaya başlandı. Ama bazı ülkelerin, işte başta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas olmak üzere, buna karşı olduğunu zaten biliyorduk. Onların kendi angajmanları, ilişkileri, kendi iktidarlarının geleceği açısından böyle bir adım atma kapasitesi.
Fas biliyorsun İbrahim Anlaşmalarını imzalayan tabii ilk ülkelerden bir tanesi.
İsrail'den yakın evet duran ülkelerin başında yer alıyor. Bu bağlamda da zaten bloklayınca ciddi bir şey çıkması çok mümkün olmadı. Türkiye bazı çabalarda bulundu. Özellikle işte garantörlük gibi bir teklifini öne çıkartmaya çalıştı. Bununla birlikte İsrail'in, hı hı, nükleer silahları ile ilgili bir adım atılması noktasında Sayın Erdoğan'ın doğrudan somut söylemleri oldu ki orada malum İsrailli bakanın gerekirse Gazze'yi nükleer silahla vurmalıyız söylemi İsrail'in elini iyice ifşa etmiş bir olguydu ve bunu İsrail aleyhine kullanma çabası içerisinde oldu Türkiye. Yine Uluslararası Ceza Mahkemesi konusunda da Türkiye'nin dayatmaları oldu ve en azından bildiriye, ortak bildiriye bu dahil oldu. Ama İsrail'e yönelik İslam ülkelerinin ortak bir pozisyon alması ve yaptırım uygulaması söz konusu olmadı. Bu da İsrail'in istediği şey de esasında ve mevcut hareket tarzını etkileyecek bir şey oradan maalesef çıkmadı. Şimdi sahada artık, hı hı, 40. gün içerisindeyiz ve senin bahsettiğin gibi İsrail'in hareket tarzını irdelediğimizde özellikle Gazze'yi ikiye, kuzey ve güney sektörler olarak bölen bir askeri yapılanma var. Tarafları ayırıp kuzeyi askeri olarak tamamen kuşatıp ardından adım adım kendisi için stratejik hedeflere doğru ilerlemeye çalışıyor. Şu ana kadar ancak çok ciddi bir ilerlemesi söz konusu değil. Daha ziyade deniz hattından doğuya doğru ilerleme çabasında. Yaklaşık 1-2 kilometrelik derinlikte İsrail ordusu meskun mahallelerde içeriye girebilmiş durumda. Bu da Kuzey Gazze'nin yaklaşık %10'unu kontrol ettiği anlamına gelebilir. Hamas ise asimetrik bir güç öğesi olarak tünel hatlarını, şanti tank silahları, EYP'leri, BB tuzaklarını kullanarak İsrail ordusuna karşı vurkaç saldırıları yapıyor. Zaman zaman belli hatlarda direnç gösteriyor ve özellikle zırhlı araçları elimine etmeye yönelik bir hareket tarzı var. Bununla birlikte İsrail sahtına da füze saldırıları yaparak İsrail'de hayatın olağan akışında devam etmesini engellemeye çalışıyor. Tabii şu ana kadar İsrail ordusu çok fazla askeri kayıp vermediğini iddia ediyor. Ama Al Cezire'nin yaptığı bazı görsel konfirmasyonlarla bu kaybın daha fazla olabileceği, yine Hamas'ın sözcüsü Ebu Beyde'nin yaptığı açıklamalarla şu ana kadar 150'den fazla zırhlı aracı imha ettiklerini iddia ediyor. Gerçek muhtemelen ikisinin ortasında bir yerde. Evet. Yani şu ana kadar İsrail 50 civarında asker kaybettiğini işgalde söyledi. Hamas ise 150-200 civarında asker öldürdüğünü, 200'e yakın tankı elimine ettiğini söyledi. Muhtemelen gerçek ortada bir yerde ve İsrail meskun mahallelerde içeriye doğru ilerledikçe verebileceği potansiyel kayıp da artacaktır. Bunun altını çizmek gerekiyor. Dolayısıyla bu çatışmanın daha uzun aylar önümüzdeki süreçte devam etmesini muhtemel ben görüyorum. Hı-hı, yani kriz zirvesine şu anda ulaştı demek mümkün değil. Tabii İsrail'li karar alıcılar çok irrasyonel davranıyor. Bir intikam vari duyguyla Filistinleri yok etmeye yönelik bir anlayışa sahipler. Dolayısıyla onların nasıl hareket edeceklerini anlayabilmek, öngörebilmek de çok kolay değil. Ama tüm kuzeyde, kuzeyi işgal edip Hamas'ı orada tamamen elimine edebilmeleri şu an için çok mümkün görünmüyor. Ve çok uzun bir zamana ihtiyaçları var. Tabii ağır hava bombardımanlarına da bu süreçte devam ediyorlar. Kuzey hattında ise Nasrallah yine bir konuşma yaptı ve burada kontrollü askeri angajmanın devam edeceği anlaşılıyor. Zaman zaman Hizbullah kısmen eskalasyonunu artırıyor ama tam ölçekli bir çatışma zemini söz konusu değil. İki tarafta belli ölçekte kayıp veriyor ve bu çatışmaya devam ediyorlar. İsrail ordusunu belli ölçekte o bölgede oyalayan bir strateji var ama tam anlamıyla savaşa dahil olan bir Hizbullah ve İran'a bağlı diğer direniş ekseni unsurlarından böyle bir hamle görmüyoruz. Daha ziyade işte kamu diplomasisine yönelik eylemler yapıyorlar. İşte Yemen'de 2000 kilometre uzaklıktaki Ensarullah hareketinin İran'a bağlı bir yapı olarak İsrail'e savaş açması ama Hizbullah'ın sınır hattında benzer bir pozisyon almaması zaten bunu çok ciddi anlamda gösteriyor. Yine Irak-Suriye hattında İran'a bağlı Şii milisler Amerikan üslerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyorlar ama burada da anlamlı bir Amerika'ya zarar vermeleri söz konusu olmadı şu ana kadar. Amerika'da zaman zaman Şii unsurları bombalıyor. Sahada bu şekilde askeri gelişmeler yaşanırken tabii asıl önemli olan meselelerden bir tanesi de küresel öfke. Yani küresel bir vicdan hareketi var şu anda. Sadece İslam ülkelerinde değil, Batı ülkelerde
çok, de evet, çok ciddi mümkün. Bir protesto.
Yüz binlerce yapılıyor. İnsan bir araya gelerek Batı başkentlerinde gösteriler yapıyorlar. İnsanlar bildiriler okuyor. Bu bildiriler okuyorken ağlayan batılı insanlar görüyoruz. İşte doktorlar bir araya geliyor. Diğer meslek grupları. Küresel bir boykot kampanyası var ve buna katılım gittikçe artıyor. Özellikle genç toplumun genç kesimlerinden ciddi bir öfke var. Bu tamamen İsrail'e yönelmiş durumda. İsrail bunu daha ne kadar devam ettirebilir? Bu öfkeyi yönetebilir. Sadece batıdaki elit yapıları üzerinde lobi faaliyetleri yürüterek kendisi adına bir siyaset yürütebilmesi çok mümkün değil. Önce Avrupalı çeşitli devletler ardından Amerikan siyasi liderler üzerindeki baskı gittikçe
onlar İsrail peki nasıl yönetiyorlar artacaktır. Ya da yönetecekler? Bazı ülkelerde tabii farklı
pozisyon değişiklikleri gelmeye başladı. Mesela Macron öne çıktı bu anlamda. Evet. Çünkü
ama geri adım da attı sanki yine.
Yani tekrardan. Yine de İsrail en net söylemleri kullanan batılı liderlerden biri oldu. İşte yine İspanya'da bunu görmek mümkün daha fazla kurumsal açıdan. İrlanda'da benzer bir durum söz konusu. Yani Avrupa'da çeşitli ülkeler bu toplumsal baskıyı da görerek ve İsrail'in yaptığı katliamların da artık yönetilemez olduğunu görerek yavaş yavaş pozisyon değiştirmeye başladılar. Bu tabii daha zamana ihtiyaç var. Tamamen İsrail'e baskı üretebilecek bir noktaya gelebilmesi için önce Avrupa devletlerinin daha fazla benzer pozisyona sahip olması ve ardından da Beyaz Saray'ın, Amerika Birleşik Devletleri'nin daha fazla sıkışması gerekiyor. O zaman işte İsrail'e dur deme noktasına gelebilirler. Ama tabii İsrail'in özellikle Yahudilerin Batı dünyasında çok ciddi bir lobi var. Bu sadece siyasiler üzerinde değil, işte finans piyasaları, medyayı yani temel stratejik noktada ki değerleri kontrol eden bir Yahudi ağı var. İsrail'le lehine oluşmuş bir lobiye dönüşüyor bu. Bir Siyonist ağı var. Bu da Özellikle Amerika'daki kişi Kongar üzerindeki etkilerini görüyoruz. Burada yine evangelik Hristiyanlar üzerindeki etkilerini görmek mümkün. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman batılı ülkelerin siyasi karar alıcıların üzerine çok ciddi İsrail lehine bir etki oluşuyor. Bunu da İsrail sonuna kadar istismar ediyor ve kendi lehine kullanma çabasında. Dolayısıyla bunun için daha fazla zaman ihtiyacı var. Ama şunu görmek mümkün, bu savaş devam ettikçe, siviller katledildikçe dünyanın, küresel vicdanın öfkesini İsrail çekecek ve bu uzun yıllar geriye dönmeyecek bir etki bırakacak. Hı hı. İsrail kısa vadede kazançlar elde etse bile askeri açıdan, bunun dönüşü İsrail'in çok daha aleyhine olacak diye düşünüyorum açıkçası.
Peki savaşın, bu İsrail'in yürüttüğü savaşın bölgesel ölçekli başka savaşları tetiklemesi veya başka ülkelerin bu sürecin içerisine dahil olması hala bir ihtimal mi? Veya ihtimaller arasında evet. Ne kadar güçlü
yani bu azaldı yani. Tabii.
Ve ne tür sonuçlar evet. Ortaya koyar?
Benim beklentim esasında bir kara harekatı başlandığında Hizbullah'ın bir şekilde daha fazla bu sürece dahil olacağı yönündeydi. Tüm hareket tarzı, söylemleri böyleydi ama aynı zamanda kendi çıkarları açısından da düşündüğümüzde Hizbullah'ın Hamas'ın elime edilmesi ve Gazze'nin yok edilmesinin kendisi için stratejik bir kayıp olarak gördüğünü düşünüyordum ve daha fazla sürece müdahil olacağını düşünüyordum ama böyle olmadı. İran'a yakın unsurlar o retorikle sahada attıkları adım arasındaki o makası kapatmadılar ve kamu diplomasisi yapmaya devam ettiler. Dolayısıyla ben hani şu anda eskiye nazaran, ilk günlere nazaran bölgesel bir çatışma dinamiğine mesela dönüşme ihtimalini düşünü görüyorum. Ama İsrail kuzeyi sektöründen sonra güneyi de hedeflemeye başlarsa, güneydeki sivilleri özellikle hedef alıp tehcir etme politikasına yönelirlerse, Hizbullah'tan ziyade işte Mısır, Ürdün gibi ülkelerin harekete geçmek durumunda kalması söz konusu olabilir. Hı hı. Yani burada Sisi'de yine Ürdün'ü, siyasi iktidarı da, Dışişleri Bakanı da çok net açıklamalar yaptılar ve böyle bir tehcir çabasını savaş sebebi sayacaklarını
söylediler. Bu gerçekçi mi peki?
Yani tabii bu da tartışılabilir. Orada da bir retorik söz konusu. Ama sonuçta Mısır gerçekten 2,5 milyon Gazze'liyi hazmedemeyeceğini, alamayacağını, bunun kendi ulusal güvenliği için çok büyük bir soruna dönüşeceğinin farkında. Dolayısıyla daha somut adımlar atma ihtimalleri söz konusu olabilir. Yani tam ölçekli bir İsrail ile Mısır savaşından bahsetmiyoruz ama orada Mısır ordusu belli ölçekte devreye girebilir Refah'ta veya Hamas'a yönelik angajmanlarını değiştirebilir. Tünel hatları ve diğer Refah sınır kapısından askeri yardımlar girmesine izin verebilir. Yani Mısır'ın birçok seçeneği var aslında. Böylece bu mesele çok daha büyüyebilir. İşte o zaman Hizbullah da devreye girebilir veya İran'la direniş unsurları devreye girebilir. Daha anlamlı şekilde savaşın parçası da olabilirler. Hı hı. Yani hala bu ihtimaller masada. Ama dediğim gibi asıl burada İran'ın atacağı adım önemliydi ve onlar şu anda kamu diplomasisi yapmayı tercih ediyorlar gibi geliyor bana.
Evet, peki şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında vekiller üzerinden bir sürtüşme devam ediyor. Evet. Irak'ta belirgin bir saldırı özellikle Haçlı Şabi unsurlarının Amerikan üslerine yönelik yaptığını görüyoruz. Rakamlar var ortada. Amerika Birleşik Devletleri'nde hava operasyonlarıyla bir tür cevap verdi. Evet, Suriye'de benzer bir durum söz konusu. Bu iki sahada nasıl yansıyor? Yani savaşın aslında üzerinde ABD ile İran arasında devam eden düşük yoğunluklu bir çatışma
söz konusu. İran bunu tabii kendi lehine bir fırsata çevirip Amerika'nın askeri gücünü Irak ve Suriye'de baskı altına alıp ülkeden çekilmesini istiyor. Buralardaki o güç boşluğunu da kendi dolduracağına inanıyor. Bunun için de İsrail işte Gazze meselesini fırsata çevirip bu üslere yönelik kendi vekil unsurlarıyla saldırılar yapmaya başladı. Ama bu saldırılarda ve doğrudan Amerikan askerini öldürecek şekilde bir hareket tarzının içerisine girmiyorlar. Hı-hı. Daha ziyade Amerikan askerlerinin yaralanacağı daha düşük ölçekli, onlara baskı oluşturacak saldırılar yapıyorlar. Amerika da bunun farkındalığıyla çok sert yanıt vermedi. Birkaç kez Haşi Şabi ve Şii milisleri bombaladı Irak Suriye hattında ve çok az sayıda kişinin öldüğü söyleniyor bu saldırılar. Dolayısıyla orada da bir kontrollü asker angajman devam ediyor. Ama dediğim gibi İran bu meseleyi hem kamu diplomasisi bağlamında kullanmak, hem İsrail'in Arap ülkelerle normalleşmesini baltalamak, hem de öfkeyi doğrudan İsrail'den ziyade Amerika'ya doğru püskürtüp onun Irak, Suriye gibi bölgelerden çekilmesini sağlamak için kullanıyor ve bu bölgelerde oluşacak güç boşluğunu kendi doldurmak istiyor. Bunu gerçekleştirebilir mi? Şu an için çok kolay görünmüyor. Ama İsrail'in işte Gazze'deki askeri harekatlarının bittiği, belli bir ateşkesin ve çözümlü olduğu denklemde Amerika üzerindeki bu baskıyı daha fazla hissedip belki hani Çin'i çevrelemeye yönelik stratejisi bağlamında Orta Doğu'dan güç çekmeye yönelik bir stratejisi vardı. Buna tekrar dönebilir.
Tam bunu
İran işte bunun maliyetini yükseltecek ve böylece bu dönme sürecini hızlandıracak bir
peki tarz burada, içerisinde. Burada bir önceki tartışmamız şuydu. ABD yani Orta Doğu'dan çekiliyor argümanı vardı bir taraftan. Bu özellikle Irak'ta ABD'nin çekilmesiyle 2011 evet. yılında başlamıştı ama biz aslında Afganistan'da çekilmişti. Bir grup da yani önceliklendirme sıralamasında Orta Doğu'nun yeri değişiyor. Orta Doğu'nun önceliklendirildiği bir coğrafya olmadığını, daha çok Rusya ve Asya Pasifik evet. bölgesinde Çin'in dengelenmesinin öncelikli doğru, stratejik hedef haline geldiği söyleniyordu. Evet. Hatta bu şeyde de gözükmüştü. Yani Biden yönetiminin ulusal güvenlik ekibinde Orta Doğu meselesini çok taşıyacak çok büyük güçlü isimler yoktu. Daha çok Rusya meselesi, doğru. Çin meselesi, teknoloji, ekonomi meselesi ağırlıktaydı. Şimdiki yeni söylemde geri döndüğüne yönelik. Bunun anlamı ne? Yani geri ya dönmesine geri ne anlama geliyor ve nasıl dönecek açıkçası. Yani? Bu, ya da hiç ayrılmadı mı?
Bu konjonktürel bir şey. Yani Amerika Birleşik Devletleri tabii Orta Doğu'nun tamamen vazgeçmesi mümkün değildi. Burada biliyorsun bir normalleşme sürecini destekliyordu ve belli bir istikrar oluşması, İsrail'in güvenliğinin sağlanacağı ve Amerika'nın askeri gücüne daha az ihtiyacı olacak şekilde bir dizayn yapıyordu. Ama tamamen çekilmesi zaten hiçbir senaryoda mümkün değil. Bölgedeki enerji kaynaklarına ABD'nin doğrudan ihtiyacı olmasa bile Avrupa'nın enerji kaynaklarının güvenliği veya Çin'in bölgeden temin ettiği enerji kaynaklarının kontrolü açısından Amerika buraya tabii ciddi anlamda önem veriyordu. Yine kutsal mekanların burada olması dini açıdan, teolojik açıdan çok önem arz ediyor. Ve her şeyden öte Amerika için İsrail'in güvenliği en temel meselelerden bir tanesi. Dolayısıyla bu bölgede Amerika hala vardı ama gücünü görece azaltmaya başlamıştı. Şimdi İsrail'i yeniden desteklemek adına mecburen hızlı bir şekilde geri dönmek durumunda kaldı. Ama bunun ben geçici olduğunu düşünüyorum. Yani burada konjonktürel olarak eğer bu mesele tekrardan çözümlenirse bir şekilde belli bir istikrar oluşursa Amerika yine güç yoğunluğunu Çin ve Rusya'ya doğru vermek durumunda. Dikkat edersen Ukrayna'da dengeler hemen Rusya lehine değişmeye başladı. Hem Amerika'nın artık daha fazla finansal açıdan destek verme yetisi, gücü azalmış
Avrupa'da
görünüyor.
Öyle.
Amerika'nın içinde çok tartışmalar var. Özellikle Cumhuriyetçiler bunu istemiyor.
Mühimmat gönderme sıkıntısı var yani
Avrupa'da. Avrupa benzer sorunlarla karşı karşıya. Bugün bir istatistik ben çalışmaya gördüm. Rusya'nın üretim kapasitesi artarken işte ayda 25 tank mesela üretebilirken Avrupalılar ve Amerikalıların Ukrayna'ya sağladığı tank 5-6 tane. Yani Rusya 5 yani, katı şu anda üretim yapmaya
geçmişe
başladı.
Geçmişe geri dönüş yani. Evet. Savaşı askerler değil fabrikalar kazanır.
Yani dolayısıyla Rusya yine gücünü kullanarak burada savunma sanayisini işleterek ağır metal sanayini kullanarak Ukrayna karşısında etkili olmaya başladı. Ve Amerikan enerjisi şimdi bir anda Orta Doğu'ya odaklanınca paralel bir şekilde Ukrayna'yı eskisi gibi destekleyememeye de başladı. Bu da Rusya'nın elini güçlendirecek ve
Schultz ne dedi? Karşı Putin'le ilerlemeye görüşmeye başlayacak. Hazırım dedi.
Evet. Avrupa da bunun farkında. Ama burada eğer Rusya bu işten kazanarak çıkarsa Ukrayna Savaşı'nda kendi lehine dönerse süreç bunun sonuçları çok fazla olacaktır ve Avrupa ve Amerika Birleşikleri'nin jeopolitik açıdan çok büyük bir kayıp
yaşar. Yani şunu mu demek istiyorsun? Yani Gazze meselesinin sonrasında ortaya çıkabilecek jeopolitik ortamla Rusya'nın kazanması halinde ortaya çıkabilecek jeopolitik ortam birbirinden çok farklı. Tabii. Biri Batı'nın çok daha fazla aleyhine. Kesinlikle. Orta Doğu'da yani o zaman büyük bir değişiklik beklentin yok senin
yani
Gazze sonrası.
Şöyle Amerika Birleşik Devletleri biraz rasyonel hareket etse bu çatışmayı hemen İsrail'e baskı yaparak bitirip tekrardan Rusya ve Çin'e odaklanması gerekirdi. Ama işte orada Amerika'nın da çok edilgen olduğunu, İsrail lobilerinin etkisiyle hareket ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla Batı bir anlamda jeopolitik çıkarlarını İsrail'e feda da ediyor. Bunun sonuçları çok ağır olacak onlar için.
O zaman biz bu meselenin sonuçlarını Orta Doğu'da değil de Batı-Rusya arasındaki
daha
jeopolitik ilişkide aramamız lazım
kesinlikle.
Diyorsun.
Ve yine Amerika Birleşik Devletleri Batı ülkelerinin İslam ülkeleri olan ilişkilerinde de çok ağır darbeler
asıl
olacak.
Asıl mesele o yani.
Belki ve de bu da daha ne kadar sürdürülebilir. Bunlar en fazla da Rusya ve Çin
evet,
yararlanacak.
Tabii gibi. Biliyorsun ABD'nin Orta Doğu'daki büyük elçilerinden ortak bir
evet.
Mektup gittiği
geldi.
Söyleniyor.
Evet, evet, ben de gördüm
ve bunu. Burada ABD'nin İsrail'e açık desteğinin Orta Doğu halkları nezdinde Amerikan imajını zaten yerle bir olmuştu. Evet. İyice kötüleştireceğini. Tabii bu çok sürdürülebilir bir şey değil. Mutlaka bir yerde gelip değişecek ama nasıl toplumsal dinamiklerle mi değişecek abi, Orta Doğu'da?
Bunu yönetebilmek yoksa, çok zor. Şu gelinen aşama ABD için artık geri dönemez noktaya bence geçti.
Bu şey çok önemli. Bu Batı'nın normatif üstünlüğü, yani kurallara dayalı uluslararası sistemin savunuculuğunu yapan tek aktördü göya. Ancak buradaki çifte onda, standart...
Onda bir araç oldu.
Sadece araç oldu. Bunu seçmece okuduklarını. Evet. Ve bunun da artık zaten inandırıcılığını iyice yitirmesinden dolayı böyle bir üstünlük kalmadığını...
Bu Türkiye'ye de bir alan açacak. Tabii çünkü ki. Türkiye'nin temel tezi hep buydu değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun bayraktarlığını yaptı. Birleşmiş Milletler'de, genel kuruldaki toplantılarda hep dünya beşten büyüktür dedi. Batılı'nın ikircikli yüzünü gösterdi. Yeni ve daha adil bir dünya mümkün dedi. Bunun için de birçok ülkeyle çeşitli angajmanlara girdi. Özellikle Afrika ülkeleri, İslam ülkeleri, Asya ülkeleriyle, Orta Doğu ülkeleriyle. Şimdi Türkiye'de ne kadar haklı olduğunu bir kez daha dünyaya göstermiş oldu bu yaşananları.
Tabii bu alternatif kaynakların, güç merkezlerinin böylesi bir dünya arzulayıp arzulamadıklarından ben çok emin değilim. Gözüken o ki böyle bir dünya arzulamıyor. Ne Rusya, Rusya'nın da sonuçta Ukrayna'daki işgali uluslararası hukuk açısından son derece problemli.
Batı'nın alternatif ya da, daha adil bir dünyayı Rusya için getirecek değil. Türkiye bunun farkında. O yüzden kendisi liderlik etmeye çalışıyor.
Senin orada dediğin Türkiye için bir fırsat doğuruyor. Evet. Yani gerçekçi bir zeminde konuşmak, ahlaki, adil bir zeminden konuşabilmek. Bence Türkiye'nin bagajı buna çok müsait. Yani Batı'nın sahip olduğu bagaj gibi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın İsrail'e siz borçlusunuz, biz borçlu değiliz meselesi ya da diğer konularda. Yani Irak'ta, Afganistan'da Türkiye'nin öyle bir meselesi yok. Onu uluslararasılaştıracak bir güce tabii ihtiyaç var. Yani bunlar konuşmayla olabilecek şeyler, eleştiriyle olabilecek şeyler değil. Ekonomi çok belirleyici bir mesele. Ekonomi kendi endüstrisini zaten oluşturuyor. O da ister istemez uzun zaman alacak bir mesele. Evet, konuşmaya devam edeceğiz. Can, teşekkürler bu bilgi değerlendirmeleri için.
Haftaya görüşmek üzere.
Sevgili dinleyenler, bugünlük programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden beraber olmak ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.